akşam olduğu gibi yine çok güzel bir sohbette sizinle birlikteyiz. Doçent Doktor Ekrem Buray İkinci'yi İstanbul sohbeti için bizimle birlikte olduğu için öncelikle teşekkür edelim.
Ben teşekkür ederim.
Bir zaman ayırmak hakikaten yoğunluğunuz içinde özellikle de öğretim görevliliğinize devam ederken zor olsa gerek.
Estağfurullah ama zevklidir. Ben radyo programlarını severim. Hem insanın bilgilerini başkalarıyla paylaşması iyidir. Hem paylaşmak açısından hem de bize faydası var biliyorsunuz. Bir şey anlattıkça öğreniliyor, hatırda kalıyor. İkincisi de benim hoşuma gidiyor. Motive ediyor şimdiki tabirle.
Çok teşekkür ediyoruz hakikaten zaman ayırdığınız için. İstanbul sohbetinde mutfaktaydık.
Evet.
Mutfakta kadının işi bitmezmiş. Bizim anlatımımız bile bitmedi, haftalara yayıldı.
Daha önce de söyledik. Mutfak demek kültür demektir. Bir milletin kültürü de dendiği zaman içine giren en önemli unsurlardan birisi de mutfak. Öyle kolay kolay mutfağa girip de çıkmak olmaz. Ev hanımlarının zaten en büyük şikayeti odur.
Evet.
Mutfaktan bir türlü çıkamıyorum derler.
Pratik kadınlar kolayını bulmuştur. Mutfakta mutlaka bir sediri, bir koltuğu, masasının etrafında rahat sandalyeleri
şimdi
vardır.
Eski mutfaklar zaten daha önce de söylemiştik. Aynı zamanda bir oturma mekanıdır. Yani şimdi mesela yeni yapılan evlere bakın. Evin en kötü yeri mutfaktır. Umumiyetle apartman boşluğuna bakar. Son derece dardır ve fonksiyonel değildir. Halbuki mutfak ev hanımının ömrünün en çok geçtiği yerlerden birisidir. Ve evin en güzel yerlerinden birisinin mutfak olması icap eder. Şimdi eski evlere bakıyoruz. Hı-hı. Eski evlerde mutfak. Evin geniş, ferah ve mutlaka tabii bahçe evleri düşünürsek bahçeye çıkılan bir yerindeydi. Böylece kötü kokuların birikmesi, yayılması söz konusu bile olmadığı gibi hanımlar rahat rahat çalışırlardı. Bir misafir gelse, hanımın işi olsa hemen mutfağına buyur eder. Mutfakta bir köşeye oturur. Arada yemeğini yapar. Arada hanımla sohbet eder. Değil mi? Yemeği mesela pişme müddetince oturur bir kahve içer. Kalkar tekrar ilgilenir. Tekrar oturur. Bu mümkündü. Hı hı. Şimdiki mutfaklar böyle değil. Onun için şimdi işler daha zor. Ama eski mutfaklar öyle değildi. Şimdi bazı hanımlarda yine dediğiniz gibi görüyorum. Mutfağı hakikaten çok hoş bir şekilde fantazileriyle süslemiş. Küçük bir sedir koymuş. Bir oturma odası havası vermiş. Hatta küçücük mutfakta bile böyle yapmış. Ondan dolayı orada o mutfaklarda çalışmak zevklidir.
Evet.
Bir de bu hanımlarla da alakalıdır. Böyle derli toplu her şeyi elinin altında olan hanımlar çok daha kolay işlerini bitirir. Fakat bazı hanımlar koyduğunu bulamaz. Var mıydı yok muydu? Mesela bir işe girişir. Önceden malzemesini ayarlamadan haydi malzeme bulunmaz. Ya kendisi gidecek almaya, yemeği bırakamaz. Yollayacak kimseyi bulamaz. O malzeme eksik olsa bir şeye yaramaz. Böyle biraz bundan da kaynaklanıyor mutfakta hanımların fazla kalması.
Mutfakta özellikle işte bir sedir, bir koltuk, bir oturma grubunun olmasının şöyle bir avantajı var. Genelde yemeğin karıştırılması, işte ara ara bakılması, tabii, pişip pişmediğini kontrol edilmesi gerekir. Eğer orada değilseniz unutur gidersiniz.
Tabii elbette. Hem oturur dinlenir orada hanım. Hı hı. Hem mutfağa severek girer. Hem de dediğiniz gibi yemeği takip eder. Yani yemeğin yanması çok yazık. O kadar emek verilmiş, o kadar masraf edilmiş bir şey. Hı hı. Üstelik zor da yeniden bir telafisi lazım. Çoluk çocuk akşam yemek yenecek. Yani onun için zor bir şeydir. Hı hı. Dediğim gibi başında durmak lazım. Başında duracak mutfak nerede şimdi?
Özellikle sütü pişirirken eskiden de şimdiki gibi pastörize sütler yoktu değil mi?
Yani
çok
sütü karşılaşan... ben taşırmayan hanımı hiç duymadım. Yani mutlaka herkesin bir sabıkası vardır sütle ilgili. Onu anlatırlardı hatta. Şimdi şu oldu da ben o zaman taşırdım böyle çok titiz hanımlar. Bir de hep taşıranlar vardı.
Bir bahanesi bulunur yani değil mi? Titizseniz eğer hakikaten sağlam
bir bahane. Mahallede bir taş bulmuştu Ruslardan.
Süt taşı.
Sonra yaygınlaştı. Şimdi artık süt, bir eskiden kepçe koyarlardı içine taşmasın diye. Ama o da tam manasıyla randıman vermezdi. Biraz belki geciktirirdi ama yine de mutlaka taşırırlardı. Bir de kahve böyledir. Kahveyi ocağa koyduğunuz zaman gözünüz onun üzerinde olacak. Deve kuşunun yumurtasını gözetlediği gibi. Eğer bir an diyorum.
Dikkatiniz
bir başka yere çevirmişseniz. Ha onu alayım, onu koyayım dediğiniz anda o kahve taşar. Taşan kahve hiçbir şey yaramaz.
Kepçe.
O kahvenin yeni başta lazımdır.
Kahveyle daha telafisi mümkün.
Tabii. Yani. Kahve keyfek eder ama süt öyle değil. Yemek hiç öyle değil. Evet. Bir de dibine yanmış yemek lezzetli olmaz. Bazısı sever dibine yanmış yemeği ama yani çünkü yemeğin tamamına sirayet eder o. Dibi yanar ama üstündeki dolma bile olsa birbirinden bağımsız ona bile o yanık kokusu sirayet ediyor. Ve yanık şeyleri fazla sevmeyenler için o yemek
Yenilmez.
Onun için dikkat etmek lazım. Yazık yani. Bir çuval incir berbat etmemek lazım.
Şimdi biz bugün biraz daha saraydaki alışkanlıkları, yeme içme alışkanlıklarını konuşacağız. Bir kere hep şöyle bir imal var. Sarayda kim bilir neler yeniyor. Ben de oradan başlayayım sormaya. Kim bilir mi yoksa ah ah kim bilir mi?
Şimdi elbette ki saray adı üstünde toplumun, efendim, kültürün en rafine, en numune olduğu bir yer. Mali imkanları yerinde, iş gücü yerinde, çalışacak adam kimse var. Her şey, her istedikleri yapılabilir tabii. Şimdi sarayda matbah, matbah-ı amire var. Bir de matbah-ı mayun var. İki tane mutfak var. Matbah-ı amire, bugün Topkapı Sarayı'nı gezenler görürler, dışarıdadır. Matbah-ı amire de saray erkanına, sarayda çalışanlara, çünkü saray deyince, Osmanlı sarayı deyince şimdi insanlar şöyle düşünür. Saray, padişah, hanımları, çocuk. Hayır, öyle değil. Padişah sarayı demek, içinde devlet dairelerinin olduğu, memurların çalıştığı, askerlerin olduğu, yani 3000, 4000, 5000 kişinin yoğun bir şekilde çalıştığı bir yerdir. Bakanlar Kurulu toplantısı burada yapılır, bazı merasimler burada yapılır. Efendim, maliye nezareti buradadır, bütçe buradadır, tapu kayıtları buradadır, arşiv buradadır. Yani çok işler burada döner. Mahkemeler buradadır, büyük mahkemeler. Her birisi sabahleyin başlar çalışmaya, öğlene kadar. Öğlen bunlara yemek verilecek. Öğleden sonra bunlar işlerine güçlerine giderler, saray boşalır biraz. Ama akşam sarayda devamlı kalanlar var. Bunlara yemek çıkacak. Günde en az iki yıl mutlaka sarayda yemek çıkacak.
Kim pişirir bunu? Dışarıdaki
matbaah-ı amirede, matbaah-ı amirede dışarıdan aşçı olarak saraya gelmiş veya sarayın içinde yamaklıktan yetişmiş kimseler matbaah-ı amirede çalışırlar. Bunlar umumiyetle Anadolulu Türklerdir ve Bolu'nun, Mengen'in o zamandan beri yemek pişirmesi meşhurdur. Sarayda hep Bolulu aşçılar bulunmuştur. Zaten Bolulu aşçıların çok rağbetli olmasının sebebi de budur. Bir tarihte Bolu'dan, Mengen'den gelip saraya girmiş olanlar hemşerilerini yetiştirmişler. Saray aşçısı dediğim her yerde itibar görmüş. Ve orası hep aşçı yetiştirmiş. Bolu, Mengen, o havali aşçı yetiştirmiş. Buradan yetişme kimseler. Bunlar da aynı çırak, kalfa, usta ilişkisi var. Matbaa amirinin ayrıca da müdürleri var. Yani oranın idari görevlileri var. Ne yemek pişecek? Önceden ayarlanıyor. Aşçılar tarafından liste amirlerine veriliyor. Amirler tarafından hareme gönderiliyor. Ve onaylandıktan sonra o yemekler pişiyor.
Yani haremin yemeklerini de mi dışarıda?
Harem yemekleri de burada pişiyor. Ve hareme geliyor tablalarla. Fakat onların yemekleri ayrıdır. Yani hareme pişen yemekle dışarıdaki insanlara pişiren yemek ayrıdır. Yani yemek aynıdır da o günkü menü ayrıdır. Yani o harem için farklı bir menü ayarlanabilir. Aynı yemekler de verilebilir. Yani o kadar ehemmiyet hali bir şey değil. Çünkü aynı yerden gidiyor. Farklı görevliler bunları çıkarır. Haremdeki görevliler, özür dilerim, saraydaki görevlilere yemek çıkaran tablakarlar ayrıdır. Sarayda çalışan görevliler, oğlanlar, zülflü baltacılar bu yemek işlerini nezaret ederler. Matbaa amirinde de tablacılar çalışırlar. Yemekler pişer, tablalara konur, mühürlenir üstü.
O tabla anda. Dediğiniz ne?
Tabla dediğimiz büyük tepsiler. Sofra gibi büyük tepsiler tahtadan. Buraya yemekler konur, sahanlarla beraber. Kaç kişiye çıkıyorsa, 2 kişi, 3 kişi, 3 kişi. Üzeri kapatılır ve mühürlenir.
Mühür niye? Mühür.
Ne olur ne olmaz, arada zehir katılır, bir şey olur. Haremden geldiği belli olsun. Bu çok önemli, çok dikkat edilen bir şey. Tablacılar tablaları başlarına alırlar. Simitçiler gibi. Başlarlar bir alay halinde, böyle bir nöbet değiştirmeye gidenleri düşünün. Onlar şeklinde giderler.
Nizami
şekilde, önlerinde kumandanları vardır. Belli yerlere gelince böyle ayrılırlar. İşte akağlara, Darüsade ağlarına, harem, divan-ı humayuna, maliye kalemine, hepsine bunlar yemeklerini taşırlar. Ayrı bir tablakar grubu da hareme yemek götürür. Hareme yemek götürenler harem ağlarının bulunduğu nöbet mevkine gelirler. Orada önlerine bir harem ağası düşer. Bu tablakarlar bu yemekleri sırasıyla haremdeki dairelere götürür. Haremde Valide Sultan dairesi var.
Padişah ama şimdi hanım, kadından olduğu kısma mı girdiler? Kadın,
ama yok, oradaki görevliler girdi. O tablakarlar bıraktı. Şimdi sarayda görevli olan hanım tablakarlar var. Yani görevliler, onlara devrettiler. Harem ağlarının bulunduğu yerde nöbet değişikliği oldu. Bunlar o tablaları aldılar, götürdüler, hanımların dairelerine dağıttılar. Bununla görevli kimseler var sarayda. Daha önce anlatmıştık cariyelerin teşkilatında. Ve boş kapları o gelen erkek tablakarlar bir önceki yemekten kalma varsa alır götürürler. Veya tekrar ikinci bir sefere bu tablaları götürürler. Yemekler umumiyetle dairelerde herkes kendi daire erkanıyla beraber yer.
Kim vardı daire?
Mesela Valide Sultan. Valide Sultan'ın haznedarı vardır. Aynı haremde olduğu gibi. Kahyası yani, yardımcısı. Onun yardımcıları vardır. Ustalar vardır, kalfalar vardır. Valide Sultan yemeği umumiyetle yalnız yer. İsterse misafiri varsa ondan beraber yer. İsterse haremdeki istediği cariyeyle beraber yer. Ama prensip yalnız yemesidir. Valide Sultan'ın kapı halkı denilen haznedarlar, haznedar usta tek başına yemek yer. Haznedar yardımcıları bir arada yemek yerler.
Hep aynı yemeği mi yerler?
Hep aynı yemeği yerler. aynı yemeği
yani
yer.
Yani Valide Sultan oradaki cariye de aynı yemeği yer.
Fakat harem halkının, mesela Valide Sultanların, Hasekilerin yani padişah hanımların hususi bir yemek istedikleri zaman gerek haremin içinde gerek haremin dışında isteyerek, talepte bulunarak o yemeği pişirtmeleri mümkündür.
Haremin içinde ayrıca bir mutfak.
Ayrıca küçük böyle hani yemeği dışarıdan gelir de bazı köşklerde, villalarda o yemeğin ısıtılması için, hemen orada hazırlanması için veya basit hani minik bir şey hazırlanması için küçük mutfaklar olur ya, onun gibi mutfaklar vardır. Orada
her dairede midir?
Hemen her dairede vardır. Burada insanlar isterlerse kendi mangallarını eski tabirle kurarak kendi istedikleri yemekleri pişirebilirler. Fakat haremde ayrıca yemek pişirmek, böyle benim canım şunu istedi, bunu istedi, ayıp karşılandığı için buna kimse tevessül etmez. Bu bir hamileler için düşünülmüş bir tedbirdir. Sarayda hamile kızlar, hanımlar için düşünülmüş bir tedbirdir. Yani bir aşerme durumunda tedbir alınsın diye. Onu mutfağa bildirmek zor. Çünkü mutfak bir yemek pişir, diğer yemeğe başlar. Böyle ekstra şeyler mutfağın içine girerse mutfağın ahengi bozulur düşüncesiyle. Bu yemekler yenir. Şimdi bu yemekler tablaların üzerinde sahanlarla gelir. Sahanlar bakır veya gittiği yerin şeyine göre gümüş işlemeli, altın işlemeli sahanlardır. Sahanlara yemekler konur, kapakları kapatılır. Bunlara eskiden kuşhane denirdi. Çünkü sahanların tutma yerinde bir kuş amblemi vardı. Kuş evi yani. Hı hı. Kuşhane denirdi. Sahanlara yemekler bölünür, ortadan sofra kurulur, ortadan bu yemekler yenirdi. Her daire halkının, daire halkına mahsus kaşığı, bardağı vardı.
Kendi bünyesinde.
Bunlar ayrıca yıkanır ve hazırlanırdı bir dahaki yemeğe. Harem şeyden, matbaa hamileden sadece yemekler gelirdi. Ve o kaplar tekrar mühürü çözülür, açılır. Yer sofralarında.
Mühürden sorumlu kimdir?
Matbaa hamilede görevli var. Yemek tablası konur, yemek aşçılar tarafından konur ama o görevlinin önüne gelir. O görevlinin önünde o bohça gibi sarılıp mühürlenir. Mühür vurulur ve gider. Her tabla mutlaka mühürlenir. Yani buna çok dikkat edilir.
Tadına bakan var mıdır?
Padişahın yemeğinin tadına bakan vardır. Padişahın yemeği ayrı gider. Ayrı tablacı tarafından gider. Padişahın kendisine çok güvendiği hususi hizmetinde bulunan kimseler tarafından bu yemek hazırlanır ve padişah huzuruna götürülür.
Padişah da aynı yerden çıkan yemeği
yer. Padişah da aynı yerden çıkan yemeği yer. İsterse kendi hususi isteği varsa onları söyler. Padişah yemek geldiği zaman padişah tek başına yemek yer. Osmanlılar'da kanundur. Padişah hiç ailesi veya başkaları yemek yemez. Bu son zamanlara kadar böyle devam etmiyor. Son zamanlarda zaman zaman ziyafetlerde padişahlar gerek ev halkıyla yani ailesi fertleriyle gerek davetlileriyle beraber yemek yemişler Sultan Mecid'den itibaren. Ama normal zamanda padişahların yalnız yemesi adettir. Bunun tabii bir terbiyeyle, eski nezaketle ilgisi vardır. Yemek yeme çok şahsi bir iştir. İnsanın ağzından yemek kırıntısı dökülebilir, sakalına bir pirinç tanesi bulaşa önüne dökebilir, affedersiniz bir genilme söz konusu olabilir. Padişah gibi herkese de saygı uyandırması gereken bir kimse de insandır, bunları yapabilir. Şimdi insanlar bunları görünce karşısındakini böyle değerlendirir. Dış görünüşüne göre değerlendirir. İşte bunu böyle değerlendirmesin diye eskiden büyüklerin hayatı küçüklerle hep bir arada geçmezdi. İnsanlık hallerine fazla takılmasınlar da hürmette kusur etmesinler diye. Onun için padişahlar bilhassa ayrı yemek yerlerdi. Padişahın çaşni giri vardı. Orada görevlilerden. Padişah yemeği geldiği zaman hemen ona ufak porsiyonlar olarak ayrılır ve o padişah yemeğinden bir miktar yerdi.
Bu güvenlik için.
Evet, bu devrede sonuna kadar devam etmiştir. Zaten sarayda padişah yemekleri ayrı porselenlere alınırdı. Bu porselenlerin bir hususiyeti vardır. Yemek zehirli ise renk değiştirerek veya kenarına hafif böyle köpük veya kimyevi bir takım şeyler birikerek yemeğin zehirli olduğunu haber vermektedir. Fakat işte Osmanlı tarihi boyunca
olmuş ama değil mi buna rağmen?
Yani buna rağmen saraya hulul ederek padişahları zehirlemek isteyenlere rastlanıyor ama bu tedbirler sayesinde şimdiye kadar böyle bir padişahların üzerinde böyle bir menfi şey.
Ama iddia edilir ki Fatih Sultan Mehmet haliyle zehirlenerek.
Evet, o yemekten ziyade doktorunun, hususi doktorunun verdiği ilaçlarla zehirlendi. Maestro Jacobo isminde bir Venedikli Yahudi asıllı bir doktor. Biliyorsunuz Yahudiler diasporada umumiyete doktorluk gibi, bankerlik gibi işlerle uğraşmışlardır. Çünkü eskiden orta çağda bunu soylular veya köylülerin yapması mümkün değil. Çünkü köylüler yapamaz, tahsil gerekiyor. Soylular da yapamaz, onların çalışmaları ayıptır. Hep Yahudiler yapardı. Yahudi bir doktor. Venedik tabi vatandaşlık vermiyor bunlara. Orada bir özel statüde yaşıyor Yahudiler. Ona vatandaşlık vaat ettiler Maestro Jacobo'ya ve ailesine. O da bu vatandaşlık vaadine inanarak Fatih Sultan Mehmet'in yanına doktor olarak girdi. Tabii padişahın yanında bir Hristiyan, Yahudi doktorun bulunması dikkati çekeceği için Müslüman oldu. Yakobo, Yakup'un karşılığı olduğu için İtalyanca Yakup ismini aldı. Ve çok güven kazandı. Uzun zaman padişah sarayında bulundu. Çok kimseyi tedavi etti. Kabiliyeti de bir doktordu. Fakat esas görevi Venedik tarafından Fatih Sultan Mehmet'in öldürülmesiydi. Çünkü Fatih Sultan Mehmet, mevzumuz değil ama bazen böyle parantez işleri de önemli şeyler oluyor. Fatih Sultan Mehmet'in niyeti İtalya seferine çıkmaktı. Çünkü o biliyorduk İtalya fethedilmedikçe Türklerin Avrupa'da kalması ve rahat etmesi mümkün değildir. Çok da isabetli bir karar. Hakikaten İtalya anlamadığı için Türkler çok sıkıntı çektiler ve Avrupa'dan kovuldular. İlk seferini çizmeye yaptı. Otranto fethedildi Gedik Ahmet Paşa tarafından. Arkasından Fatih İtalya'ya yürüyecekti. Bunun altyapı faaliyetlerini de hazırladı. İtalya o zaman 8-10 tane bir devletten oluşuyordu. En güçlüsü Venedik'ti. Sonra papalıktı. Toskana ile anlaştı. Yani bugünkü Floransa'nın bulunduğu Toskana Medicilerle anlaştı. Dedi ki İtalya'ya gelirsem sizi İtalya hakimi yapacağım.
Siz sorumlu olacaksınız.
Bana, tabii yardım edin. Onlara imtiyazlar tanıdı Medicilere. Hatta Lorenzo Medici bir de madalyon bastırmıştı Fatih'in resminin olduğu ve tacının olduğu.
O kadar da güvenmişler.
Hazırlanmıştı. Fakat işte Venedik'in bu gönderdiği doktor Arseni'yi ki en zehirdir, kudretli zehirdir. Bakın tespiti falan mümkün olduğu için şimdi kullanılmıyor ama eskiden çok kullanılan bir zehirdi. Yavaş yavaş dozunu arttırarak Fatih'i zehirledi. Fakat Fatih'in etrafındakiler bundan şüphelenmişlerdi. Mazisini de biliyorlar. Özel yöntemlerle doktoru söylettiler. İtiraf etti. Hemen orada idam edildi. Fakat Fatih de ölmüştü. İstanbul'da bulunan Venedik elçisi şifre geçti İtalya'ya. La grande aquila il morto. Büyük kartal öldü diye 3 gün ve devam eden günlerde İtalya'da şenlik yapıldı. Bu da oldu. Doğru. Evet. Korkunun ecele faydası yok.
Evet. Küçük bir aradan sonra devam edeceğiz. Hocam Doktor Ekrem Burra ikinci lisanlı sohbeti devam ediyor. Yemeklerden bahsediyorduk, başka bir konuya geçtik ama onun da sonuçta ilgisi var. Belki de bu geleneğin kökleşmesinde mutlaka yeri olmuştur.
Ya bütün monarşilerde belli kimselerin bundan korktuğu vakidir. Mesela benim tanıdığım birisi vardı. Çok zengin bir adamdı, çok zengin. Tefeci derlerdi ona. Yani bilmiyoruz doğru mudur yanlış mıdır. Yani çok parası olduğu için ona bana faizi borç verir derlerdi. Bundan dolayı düşmanı çoktu. Çok düşmanı var. Zenginin düşmanı çok olur. Ben onu biliyorum. Misafire gittiği hiçbir yerde yemek yemezdi. Hiçbir yerde. Akrabaları dahil.
Kötü bir şey bu ama.
Çok kötü
sosyal
bir şey.
Sosyal hayatı baltalayan
bir şey. Çok kötü bir şey. Ben yani yemeğini yanında götürürdü. Hizmetkarları vardı. Kendi adamları vardı. Bir yere gittiği zaman onun yemeği ayrı çıkardı.
Bari misafirleri de yani diğerleri de götürse bir işe yarasın.
Mesela gitti bir yerde bir gece kalacak. Mesela tabii tarlaları var, çiftlikleri var. Gidiyor o çiftliğin mahsulünü almaya. Mal alıp satıyor. Zengin bir adam. Gittiği zaman orada kalması gerekiyor. Kaldığı evde o herkes biliyor onun huyunu. Hiçbir şey yiyip içmezdi gittiği yerde. Güvendiği kimselerde bile yemezdi. Çünkü onun oraya geleceğini, çünkü her gittiği yerler belli. Geleceğini bilenlerin onu zehirleyeceğinden korkardı. Hayat değil tabii. Düşünün ömrü boyunca bu korkuyla yaşadı.
Bu korkuyla yaşadı. Her gün ölüyorsun. Her gün ölüyorsun. Her yemeği tadarken ölüyorsun.
Tabii, hem yemeğin yanında hususi şeysi var. Yemek pişireni var.
Ona nasıl güveniyor?
Onu demek ki eskiden beri bir itimat hasıl etmiş kendisine. Ya satın almayacak insan yok ama ona itimat hasıl etmiş. Belki çeşni giri falan da vardı yanında. Aynı bu hükümdarlarda olduğu gibi.
O da zor bir şey.
Çok zor.
Hayatınız pahasına belki de son yemeğinizi yiyorsunuz.
Ama şimdi şöyle, çeşnigir olduğu için zehirlemekten çekiniyor insanlar. Nasıl çeşnigir yiyecek? Ortaya çıkacak diye. Yani
çeşnigir
caydırıcıdır. Yani önleyici değildir hiçbir zaman. Caydırıcıdır. Yani onu gören derken çeşnigir yiyor. Çeşnigir olmayınca anlarlar ki bir ihtimal var. Ama çeşnigir olunca ve mutlaka çeşnigir tadıyorsa çekinirler. Çünkü öldürür. Tabii bir müddet de bekleniyor yemek. Bir müddeti bekleniyor.
Tabii etkisini
göstermesi için falan. O yüzden ona pek cesaret edemiyorlar. Çeşnigir varsa yanında.
Peki biz tekrar saraya dönelim. Sarayda daha çok neler pişerdi diye merak ettik. Bir de tabii anlatılan fantazisi oluşturulan tarafı var işin. Sarayda işte böyle büyük altın tepsiler içinde gelen kızarmış tavuklar, etler. İşte ne bileyim belki bir başka biri başka bir şey yerken işte padişahı dışarıda tutalım ama diğerlerinin, daha özel insanların, konumu daha yüksek olanların yediği başka yemekler, böyle bir şey yok sonuçta.
Şimdi bir kere önce şu kapkacaktan bahsedelim. Sarayları gezenler, saraylarda teşhir edilen kapkacakları görürler. Kapkacaklar çok ihtişamlı kapkacaklardır. Bunlar hediye olarak gelmiş ve saray müzesinde saklanan kapkacak.
Yani şimdi bizim evimizin büfesinde duranlar gibi mi?
Aynen öyledir. Saray halkı, evet, bir sıradan halk gibi değil ama daha mütevazi tabaklarda yemek yerler. Mesela Sultan Hamit'in yemek yediği tabağı ben görmüştüm. Beyaz bir porselen, ama çok güzel bir porselen. Kenarında ay yıldız var. O kadar mütevazi ki, ama kaliteli olduğu belli her halinde. Büyükçe bir tabak. Hanımından intikal eden bir ailede ben görmüştüm. Yani o milletin tahayyül ettiği gibi değil. Ama şu var ki, her şeyin tepsisinden örtüsüne kadar her şeyin saraya mahsus olduğu bellidir. Yani gerek ihtişamıyla, gerek kalitesiyle, gerek ziynetiyle, gerekse saraya mahsus işaretleriyle, damgası, mührü, ay yıldızı, tuğrasıyla, bunlar tamam, mümtazdır. Ama o altın, gümüş, zaten altın, gümüş, Türk İslam kültüründe bunlarla yemek yemek yoktur. Bunlar aktarıcı olarak belki kullanılabilirler. Büyük davetlerde belki ihtişam göstermek için kullanırlar. Onun için o sarayda onlarla yemek yenmezdi. Ha şu var ki, saray kapkacakları gümüş işlemeli, altın işlemeli olabilir. Bunun mahsuru yoktur. Yani o kadar sanatı ona aktarmak. Çünkü gündelik hayatta bir şey ne kadar sanatlı ve estetik olursa insan o kadar huzurlu olur. Eskiler buna inanırlardı.
Bir de bunu sarayda yapamazsa başka herhalde bir yerde
yapılacak. Tabii yani bu saray netice itibariyle. Yani insanlar böyle şeylere kıymet verirler. Bir insan eğer eriştiği mevkide yaşamıyorsa prestiji kalmaz. Bunu herkes söylüyor. Yani bu bir tevazu, mütevazilik değildir. Yani bir adam, çok zengin bir adam düşünün, dolmuşa biniyorsa kimse helal olsun adama dolmuşa gidiyor demez. Ne cimri adam, ne görgüsüz adam, işte ne şey adam derler.
Değil mi? Fakirin fukaranın yerine oturuyor.
Öyle derler. Öyle derler. Yani kimse onu takdir etmez. Yani onun için bu bir kere herkese böyle hoş gelir de öyle değildir. Tatbikatta mutlaka padişah bir yaşamak zorundadır. Bu çok kere iki dört bir hakikattir. Onun için sarayda böyle yaşanması lazımdır ki insanlar belli bir prestiji göstersinler. İtibarı hasıl olsun.
Yaşayışına göre galiba insanlar saygıda görüyor. Yani bir padişah gibi yaşadığı
yani
için.
Sade yani olsa millet kınar. Yani tasvip etmezler.
Bir de benden farklı olmalı.
Olmalı yani, derler. Tabii. Şimdi ama yine de buna rağmen bu ihtişamın içinde bir sadelik hasıl etmişler. Hususi hayatlarında. Gerek kıyafetleri, gerek yeme içmeleri, gerek hal ve hareketleriyle. Yani sade davranmışlar. Bu bir özellik. Şimdi saraya mahsus yemekler, bugün Alaturka Türk Mutfağı denilen kitaplarda emsaline bol rastladığımız yemek tariflerinin hepsi sarayda pişen yemeklerdir. Bunların tabii büyük bir çoğunluğu konaklarda, köşklerde de pişerdi. Yine bunların da büyük çoğunluğu mütevazi evlerde de, ayda yılda bir de olsa pişerdi. Çünkü daha önce de söylemiştik, Türk Osmanlı kültürünün lokomotifi saraydır. Eski Türk nezaketi, estetiği, zevki, kültürü, dili, her şeyi saraydan Beşiktaş'a, oradan Osmanlı ülkesine, oradan bütün dünyaya yayılıyordu. Onun için saray her şeyin bir örneğidir. Peki bunu nasıl sağlıyor? Daha önce de söylemiştik. Gerek halktan saraya çeşitli vesilelerle girip çıkan insanlar, gerekse halk sarayda yaşayıp da halktan kişilerle evlenerek saraydan halkın arasına karışan eski tabirle saraylılar hep bu bağlantıyı sağlar. Yani saray hayatını, saray geleneklerini, mesela ben bir saraylı hanımdan öğrenmiştim der, saray yemeğini mahallede, hiç ummadığınız bir mahallede yapılır o yemek ve yayılır. Halbuki menşei saraydır. Elbette ki dünyanın her yerinde bu gibi kültür aktarımı saraydan olmuştur.
Merkez orası.
Evet, merkez saraydır. Güzel konuşmanın merkezi saraydır, modanın merkezi saraydır, yemeklerin merkezi saraydır, sanatın merkezi saraydır. Onun için saray önemli. Osmanlılar'da da böyle olmuştur. Onun için bu meşhur Türk yemeklerin hepsi sarayda pişen yemeklerdir. Ancak sarayda bazı yemekler vardır ki çok pişer veya lafı çok edilir. İlginç. Bunlardan bir tanesi yumurtayı hakani denilen saray yumurtası, yağda yumurta. Bu aslında basit bir yağda yumurta ama pişirilmesi ve içine konanlar itibariyle biraz değişik. Soğan ayrı kavruluyor, yumurtası ayrı kırılıyor, içine bol baharat ve tarçın konuyor. Bazısına kıyma, bazısına pastırma konuyor, bazısına hiç konmuyor. Yumurtayı hakani, yani padişah yumurtası ve yumurtayı humayun. Bunlar
sadece padişaha yapılan bir yemek.
Hayır. Bu özel günlerde yapılan bir yemektir. Şimdi diyeceksiniz bunda ne var? Eskiden bir yere aşçı alınacağı zaman iki yemek yaptırırlardı. Birisi pilav, diğeri yağda yumurtadır. Bu ikisini mükemmel yapan kimse oraya aşçı olarak girerdi. Aa, ne var ki ya, yağda yani yumurta, birisi pilav. Öyle değil. Bir insanın ustalığını bu gösterirdi. Bunu iyi pişiriyorsa, yakmadan yumurta pişirmek kolay değildir. Ne katı olacak, ne cıvık kalacak, ne yanacak, ne çiğ olacak. Onu herkes ayarlayamaz. Yağıydı, soğanıydı, hepsi dört başı mamur kıvamında olacak. Pilav da aynı öyle. Ne lapa gibi olacak, ne diri olacak, ne yağ. Yani hepsi pirinçler çok iyi ayarlanacak. Bunu ancak usta kimseler yapardı. Onun için bu yağda yumurta deyip geçmemeli. Sarayda ak harem ağalarıyla, hadım ağalarıyla, kara hadım ağaları yani harem ağaları arasında spor müsabakaları yapılır sarayın alt bahçelerinde. Evet. Cirit ve ona benzer, polaya benzer oyunlar vardı, çevgen oyunları. İşte birisi lahanalar, birisi bamyalar adıyla oynarlardı. Galip gelenler karşı tarafa yemek verirdi. Bu yemeğin esas menüsü işte bu yumurta yuhumayundu ve padişah da bu şeyi seyrettiği için önce padişah ikram edilirdi. Hı hı. Saray mutfağında pişerdi ama bunun finansörü ve pişirenleri o maçı kaybedenler olurdu.
Yine özellikle yemeklerin dışarıya açılmasında sarayın etrafındaki evlere zaman zaman saraydan yemek gelmesi de vardı.
İyi ki söylediniz. Bu Topkapı Sarayı zamanında bu kadar fazla değil ama saray Beşiktaş'a taşındıktan sonra sarayın etrafındaki evlerin hiçbirisinde mutfak olmamıştı. Bunu çok kimseden ben yaşayanlardan gördüm. Beşiktaş'taki evlerin çoğunda mutfak yoktu. Çünkü sarayda pişen yemeklerden, bu bir adettir, eski Türk adetidir. Eski insanlar, kaç kişiyiz? 5 kişiyiz. 6 kişilik yemek yaparlardı. Birisi gelir yer, gelmesi bir komşuya gönderirdi. Halbuki yani bu özel bir yemek için değil. Her yemek için böyle. Düşünün mesela bir yemek pişirdiniz siz. Bir kişilik fazla yaparsınız. Bir kişilik tabağa koyar, yan komşuya gönderirsiniz. Onun da yemeği vardır ama bir değişiklik olur. Sevdiği bir yemekse makbule geçer. O da size gönderir. Hem de muhabbete sebep olur. Bu adet olduğu için sarayda bu tabii fazlasıyla yapılıyordu. Sarayda yemek fazla çıkıyordu. Zaten saray halkı yemeğe de çok düşkün değildir. Yani o milletin zannettiği kadar çok yemek yenilen bir yer değil. Meşguliyetlerini, zevklerini başka türlü mesela şiir söyleyerek, hikayesi böyle şeylerde tatmin ederler, yemek yiyerek değil. Saray etrafındaki evlere yine saray tablacıları tarafından böyle başlarında tablalarla yemek gittiğini görenlerden biz dinledik. O bir alemdi diyorlar. Günde iki kere yapılır bu. Öğlen yemeği tam saat 12 sıraları ve akşamleyin. Yani sarayda yemek servisi yapılmadan önce.
Yani işte kalan yemekler değil.
Hayır, kalan yemekler değil. Fakat şu da var. Öğlenden kalan yemek akşam verilmediği için sarayda bu yemekler de tekrar ikinci bir tablayla dışarıya çıkarılabiliyor. Yemek fazla yapılıyor, belli zaten. Tablalara çıkar, tek tek evlere dolaştır. Fakir zengin ayırmadan. Ama düşünün bir paşa konağına da yemek. Fakat eskiler teberrük, bereketlenme görürlerdi. Padişah evinden bir şey geldi. Mesela padişahın Tanzimat devrinde yemek yediği zamanlar oradaki vezirler padişahın mesela yiyip de bir parça attığı ekmeği almayı uğur görmüşlerdi. Çünkü İslam kültüründe, Türk İslam kültüründe bir gelenek vardır. Devlet başkanının eşyaları uğur getirir kullananlara. Bir ikbal, bir devlet, bir bereket getirir. Çünkü en yüksek makamdadır. Onun için götürürler. Mesela hükmü nafiz olsun, yani sözü geçsin diye bir işi olan kimse padişah ekmeğinden saklardı. Gerektiği zaman yerdi. Çocuklara yedirirlerdi. İleride büyüsün, yüksek mevkilere gelsin diye. Böyle bir teberrük anlayışı da var. Onun için saraydan bey de olsa, zengin de olsa yemek gelmesi onlar için bir taltiftir. Biz zenginiz, bize niye getiriyorsun demezlerdi. Sarayda bunu ayırmazdı. Bu sadece saray için geçerli değil, diğer zenginler için de geçerli. Daha önce belki anlatmıştık. Camgöz Salih Efendi isminde bir Şeyhülislam Ayvan Sarayı'da oturuyor. Sultan 3. Selim kendisini ziyarete geliyor. Ve o sohbetinden çok hoşlanıyor. Camgöz denmesinin sebebi gözlük taktığı içindir. Çok seviyor. Diyor ki, Efendi Hazretleri diyor, ben sizinle çok beraber olup sohbet etmek, sizden istifade etmek istiyorum. Fakat ben padişahım. Benim çıkıp bir yere gitmem zor oluyor. Dikkat de çekiyor. Siz diyor uzakta oturuyorsunuz. O zaman için İstanbul'un en uzak iki yeri sarayla Ayvan Saray. Bugün Ayvan Saray sur dibindedir işte. Size diyor bir ev tedarik etsek saraya yakın. O zaman Sultanahmet vezirlerin, ulemanın, ileri gelenlerin oturduğu bir semtti. Şimdiki gibi değil. Çok yüksek bir semtti. En yüksek semt orasıydı. Saraya yakın ya. Sonra Beşiktaş. Yani saray oraya taşındıktan sonra Beşiktaş böyleydi. Hep vezirler, beyler, paşalar orada otururlardı. Bu Nişantaşlarının, teşvikiyelerin falan parlaması da saray Beşiktaş'a gittikten sonradır. Yani oraya yakın muhitte. Evet. Bir de İstanbul'u büyütme şeyi var, projesi. Taşınsanız diyor, Camgöz Salih Efendi eski terbiye. Büyükler bir şey söylediği zaman hemen itiraz edilmez. baş üstüne hünkârım dedikten sonra teklifte bulunuyor. Efendim diyor, gelirken görmüşsünüzdür. Buradaki hiçbir evin mutfağı yoktur. Hiçbir evin bacası tütmez. Yani hepsine bizden, bizim fakirlerden yemek gider. Müsaade, burası fakir bir mahalledir. Müsaade ederseniz ben burada kalayım. Bu fakir fukara benden sebeplensin. Padişah bu hüsnü niyete, bu mürüvvete memnun oluyor. Ve Camgöz Salih Efendi'nin burada kalmasına izin veriyor. Yani şunu söylemek istiyorum, sadece saray değil. Mesela Saffet Paşa vardı, bugünkü İstanbul Belediyesi'nin olduğu yerde evi vardı. Saffet Paşa'nın konağında çıkan yemekler etraftaki paşa konaklarında bile rağbetle anılırdı. Meşhur Sait Paşa cimriliğiyle meşhurdur. Saffet Paşa öldüğü zaman yas tutmuştur.
Eyvah.
Hem Saffet Paşa'nın öldüğüne hem de o güzel yemeklerin kesildiğine acıyorum demiştir.
Eyvah ya.
Yani benim yasım herkesten
daha çok güzel.
Benim yasım herkesten çok. Sait Paşa cimriliğiyle meşhur. Hatta sinekler, sinek olmayan yer var mıdır bu yazın demiş de padişah. Bu sineklerden illallah ettik demiş. Acaba sinek olmayan bir yer var mıdır? Sait Paşa'nın mutfağında yoktur demişler.
Yemek o bile hiç. O bile gelmez yani. Konuşalım tekrar haftaya. Biraz İnşallah. Da anekdotlarla süsleyelim tamam. İsterseniz. Tabii bir parçada herhalde özellikle sefere gidildiğinde ne yenirdi ne içilirdi onu konuşalım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinciyi uğurluyoruz. Sohbetin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatlerde birlikte olmak üzere.